Ayrım 48, sayfa 571. Dona, öyle bir günün sabahında uyandın ki, gelişmeler sana anlatıldığında, evet, Tanrı aşkına bu o, bu İsa dedin. Kaçacak yerin de yoktu. Gazetelerin, televizyonların gösterdiği resimdeki kişinin İsa olduğunda Hristiyan kamuoyu birleşmeye başlamıştı. Dünyanın 100'e yakın ülkesinde düzenlenen gösterilerde Jesus is back pankartları açılıyordu. Papa olarak sen bu kaçınılmaz gerçekten daha fazla kaçamazdın ve sözcülerin beklenen açıklamayı yapmıştı. Tarihin en büyük randevusu gerçekleşiyordu. Papa, İsa olduğu konuşulan kişiyle görüşecekti. Ben, papa olmak zor zanaat. Dona, karşındaydı. Yüzünde hiç de ikonalarda resmedildiği gibi hüzünlü bir ifade yoktu. Nurasından mutluluk ve tebessüm akıyordu. Sense aynı haleti ruhiyede değildin. Çünkü değiştirilmiş bir İncil'in üzerine inşa edilmiş bir kilisede oturuyordun. Sözlerinin başında İsa sana senin ve senin şahsında tüm geçmiş papalara bugüne kadar dine verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür ediyordu. Bu kişiye işten çıkarıldığının açıklandığı tipik bir son görüşmeydi. Ben, papa ne diyor? Ben onu çok merak ediyorum. Dona, sen yani papa panik bir şekilde geçmişte olanlardan bahsediyordun. O ise sana son 2000 yıldır yaşananları tartışmak için gelmediğini söylüyordu. Ben, Tanrı'nın gelecekle ilgili vaadini insanlığa açıklamak için buradayım diyordu. Vaat nedir diyordun sen, henüz İsa olduğunu resmen kabul etmediğin kişiye. Ben, vaat ne? Dona, iki denizi birleştirme konusunu daha önce konuşmuştuk. Ben, tabii ya, papa resmen kabul etmedi ama insanlar emin, öyle değil mi? Dona, medya günlerdir kayıp İncil'i ezberden okuyan bir gençten bahsediyordu. Ben, ilginç ne gibi bilgiler var bu kayıp İncil'de? Dona, İsa'nın ve Muhammed'in bir madalyonun iki yüzü olduğunu daha önce konuştuk diye hatırlıyorum. Ben, vay vay, ortada iki orijinal kutsal kitap olacak demektir bu. Tarihte ilk defa, insanların ikna olması pek de zor olmayacak gördüğüm kadarıyla. Dona, hiçbir peygamber alnında, biliyor musunuz ben peygamberim yazısıyla doğmadı. İnsanlık onları tanımak ve benimsemek için zamana ihtiyaç duydu. Ancak İsa'nın durumu başka. İlk anda kısa süreli bir tereddüt yaşanacak. İnsanlar gelecek İsa'yı zihinlerinde geçmiş İsa olarak canlandırdıkları için. İsa'nın yeni yüzü onlar için büyük sürpriz olacak. Ben, ne gibi bir sürpriz? Dona, kulağında iPod'u olan birinin İsa peygamber olması sanıyorum senin hayal gücündeki biri için bile sürpriz. Ben, gerçekten de zihin hep eski görsellerle çalışıyor. Dona, İsa en son göğe yükselmişti. Bu yüzden insanlar onun dönüşünde gökten bekliyorlar. Blue Jean'li İsa gerçekten büyük bir sürpriz olacak. Aslında bütün peygamberler insanlar için sürpriz konusudur. İnsanlar onları normal insanlardan daha farklı görmek isterler. Görüntü olarak herkes gibi olmaları onları şaşırtır. Bu başlı başına bir imtihan konusudur. Dediler ki, bu elçiye ne oluyor ki yemek yemekte ve pazarlarda dolaşmaktadır? Ona kendisiyle birlikte uyarıcı olacak bir melek indirilmesi gerekmez miydi? Senden önce gönderdiklerimizden gerçekten yemek yiyen ve pazarlarda gezenlerden başkasını göndermiş değiliz. Biz sizin kiminizi kimi için deneme yaptık. Sabredecek misiniz? Senin Rabbin görendir. Kur'an-ı Kerim Furkan Suresi 7-20. Ayetler. Ben, pazar deyince benim aklıma alışveriş merkezleri geldi. İnsanların bir peygamberin kendisine kot pantolon almasını kabullenebilmesi hiç de kolay değil. Dona, İsa ile ilgili farklı bilgiler istiyorsun. Diğer yanda da bunları sana vermeyeceğimi düşünüyorsun. Hadi seni yanıltalım. En çok merak ettiğin kısımdan başlayalım. Ben, hangi ülkede doğacağından? Dona, kabul etmekte zorlanıyorsun biliyorum ama bu fikre kendini alıştırsan iyi edersin. İsa doğmayacak. İsa çoktan doğdu. Şu anda yaşıyor. Sen de İsa'nın yaşıyor olduğu bir dünyada yaşadığın fikrine kendini alıştırsan iyi edersin. Şimdi onun kimlik bilgilerine bir göz atalım. Evet, yeni İsa, Amerikan vatandaşı. Ben: Ay, ben bekleyemeyeceğim. Yaşadığı fikrine derhal alıştım. Mail adresini versen yazışsam olmaz mı? Donna: Çocukken çok sevdiğim bir söz vardı. Hatırlıyor musun ne olduğunu? Ben: Hangisiydi acaba? Donna: Pışık. Ben: Tamam tamam, sözümü geri aldım. Beni en son papa yapmıştın. Öyle kaldım ben. Daraldım. İyi ki gerçek papa değilim. Nasıl bitmişti görüşmemiz? Papa kimliğimle soruyorum. Donna: Tanrı bana kiliseyi lağvetmemi emrediyor. Size, arkanızdaki duvara asılmış heykelde resmedilen kutsal kişi olarak söylüyorum. Göreviniz sona erdi. Bugüne kadar tüm papaların ruhsal bilincin ilerleyişine yaptıkları katkıya teşekkür ediyor ve Hristiyanlara kilisenin artık sadece bir mekan olduğunu sizin açıklamanızı emrediyorum. Ben: Sonra? Donna: Bunu size Tanrı gönderdi dediği küçük bir kağıt parçasını uzatıyordu. Ben: Ay, öleceğim. Ne yazıyordu kağıtta? Donna: Tanrı'ya inanıyorsan istifa etmen Tanrı'nın sana emridir. Tanrı'ya inanmıyorsan Papa'nın inançsız olduğunu açıklamak da İsa'ya verilmiş bir emirdir. Şimdi düşün bakalım, neler hissederdin, ne yapardın? Yaşadığın imtihanın boyutlarını hayal etmeye çalış. Ben: Kıyamet bu, başka bir şey değil. Ben: Müslümanları görür gibi bir köşede. Biz bunu 1400 yıldır söylüyoruz ama dinleyen kim? O olsun size diyorlar. Donna: Sıra tam da onlara gelmişti. Ben: Ha ne, şimdi de onlardan birinin yerine mi geçeceğim? Donna: Şu an için Müslümanların tek bir imama dayalı bir örgütlenmeleri olmadığı için sen herhangi bir Müslüman olacaksın. Ben: Peki. Donna: Papa'nın istifa ettiğini duyunca bahsi geçen kişinin gerçek İsa olduğundan en ufak bir şüphen bile kalmadı. O günlerde namazını biraz daha uzun tutmaya başladın. Heyecanlısın çünkü 2000 yıldır beklenen tarihi anın tanıklarından birisin. İsa'nın Vatikan'da yapacağı basın toplantısını izlemek üzere herkes gibi televizyonun başındasın. Sen izliyorsun. İsa konuşmaya başlıyor. 2000 yıl önce de söyledim, şimdi de söylüyorum. Muhammed Tanrı'nın son kitabının peygamberidir. Ben onun o gün başlattığını bugün tamamlamak için buradayım. Size bunu getirdim. Ben: Ne getirmiş, ne var elinde? Donna: Kur'an var. Ben: Flaş haber, Hristiyanlar Müslüman oldu. Donna: İsa inançları sembollerden arındırmaya ve üç dini tek bir özde birleştirmeye geldi. Bunu unutma. Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin en temel ortak noktası aynı Tanrı'ya inanmaktır. İsa'nın sunduğu İslam, üç dini buluşturan ortak bir toprak olacak. İslam zemininde bu üç kültür farklı ağaçlar olarak kalmaya devam edecekler. Toprak aynı toprak, uzandıkları gök aynı gök. İsa'nın ikinci misyonu dünyayı bir barış ormanı yapacak küçüğüm. Ben: Bu çok güzel de Müslümanların İsa ile imtihan olacakları konu nedir? Donna: Herkes gibi Müslümanlar da İsa çağının değişim rüzgarından paylarını alacaklar. Hatta sana şunu söylemeliyim. Kimi Müslümanların imtihanları en az Papa'nınki kadar debdebeli olacak. Ben: Neden? Donna: Müslümanların elini Hristiyan ve Yahudilere karşı en güçlü kılan şey neydi? Ben: Hak dinin temsilcisi olmak. Donna: Küçüğüm, Kur'an'da Hristiyan ve Yahudilere çağrıda bulunan çok sayıda ayet vardır. Bu ayetler, ey Hristiyanlar ve ey Yahudilerin dışında üçüncü bir hitap şekli daha kullanır. Ey ehli kitap, kendisine kitap verilen yani çıkış noktası Tanrı'nın kutsal kitabı olanlar. 70. Ey ehli kitap, gerçeğe tanık olup durduğunuz halde Allah'ın ayetlerini neden inkar ediyorsunuz? 71. Ey ehli kitap, neden hakkı batılla kirletiyorsunuz ve bilip durduğunuz halde gerçeği gizliyorsunuz? Kur'an-ı Kerim, Ali İmran Suresi. Kitap, ehli ayetlere, hareket eden ayetlere güzel bir örnektir. İslam'ın Kur'an felsefesine dönmemekte direnenlerle ilişiğini kesmesi, ehli kitap kriptosu üzerinden gerçekleşir. Hristiyanlık ne kadar yanlışsa, İslam özünden uzak, Müslümanlık da en az o kadar yanlıştır. Kitap ehli, Tanrı tarafından geliştirilmiş paradoksal bir kavramdır. Tek bir harekette tüm bir dini arındırır. İman edenlerin Allah'ın ve haktan inmiş olanın zikri için kalplerinin saygı ve korku ile yumuşaması zamanı gelmedi mi? Onlar bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun bir süre geçmiş, böylece kalpleri de katılaşmış bulunanlar gibi olmasınlar. Onlardan çoğu fasık olanlardı. Kur'an-ı Kerim, Hadid Suresi 16. ayet. Ben paradokslara bayılırım. Bütün Giritliler yalancıdır. İmza, Giritli Heraklit. Gel de çık bakalım işin içinden. Dona, sana tutuculukla dindarlığın bir arada uzun süre yaşayamayacağını söylemiştim. Bu bir slogan değil, hak bir sözdü. İmanın turnusol kağıdı yenilenen inançlardır. Ben, turnusol kağıdı mı? Dona, kimya dersiyle aranın çok iyi olmadığını biliyorum ama şunu hatırlamanı istiyorum. Asitlerle bazları birbirinden nasıl ayırt edebilirsin? Ben, bir an korktum ama soru bildiğim yerden çıktı. Turnusol kağıdı ile efendim. Dona, Rab ben Tanrı'ya inanıyorum diyen herkese bir gün turnusol kağıdını mutlaka uzatır. Mavi ve pembe renkler üzerinden ona durumunu mutlaka bildirir. Tarih boyunca bu hep böyle olmuştur. Bundan sonra da böyle olacaktır. İman ettik deyip bırakılıvereceğinizi mi sandığınızın anlamı budur. Ben, Müslümanların turnusol kağıdının Kur'an'ın sayfaları olacağını mı söylüyorsun? Dona, bana mı inanıyorsun, inandıklarına mı inanıyorsun? Ben iman ettim diyen kişiye Tanrı'nın soracağı soru budur. İnanıyor musun? Kişi cevap verir. Evet, sana inanıyorum. Ve Rab tekrar sorar. Sana İnana geldiğin şeyleri değiştirmeni söylersem hala bana inanıyor olur musun? Ben, güzel soruya ne denir? Dona, başımıza gelen şeylerin en ağırı asla nerede, ne zaman, nasıl yaşadığımızla ilgili değildir. O şey kim olduğumuzu kökünden sarsmıştır. İnandıklarımızın yanlış olduğunu ispat etmiştir bize. En ağır sıfatını bu yüzden dibine kadar hak etmiştir. Ben, hey bu benim internet günlüğüm. Dona, Müslümanlığı kabul etmeyen Yahudi ve Hristiyan bilginlere durumları bildirilmiştir. Onlar inandıklarına inanmayı seçmişlerdir. Hareket eden Kur'an'da ehli kitap tanımı Hristiyan ve Yahudilerin yanına bir kutucuk daha açarak daha geniş bir tarif halini alacaktır. İnandığına inanmakta direnen Müslümanlar kutucuğu. Ben, bu direncin altında alışmışlık var bana sorarsan. İnsan her şeye alışıyor. Dinine de öyle. Dona, kabuklaşmış inançların içini açtığında karşında küflenmiş bir iman bulma olasılığın çok yüksektir. Bu gerçekle yüzleşmekte bu kadar korkulacak bir şey de yoktur. Çünkü iman kirlenmemek demek değildir. İman temizleniyor olmaktır. Sen arınmaya istekli olduğun müddetçe ne kadar kirli olduğunun Tanrı nezdinde hiçbir önemi yoktur. Ben, peki ya bu insan senden başka dostlar ediniyorsa, paraya tapıyorsa, güce tapıyorsa ne olur? Dona, tanrısallığı kazanmanın yolu başka hiçbir şeye tapmayıp sadece Tanrı'ya tapmaktan geçer. Bana tapanların zincirlerini bir tarihte kırar ve onları bir gün mutlaka özgür kılarım. Benim dışımdaki şeylere tapanlara gelince, onlara da özgürlüklerini kendi tanrıları vermeli. Her şey de benden beklenmemeli, öyle değil mi ama? Ben Tanrı olsaydım böyle konuşurdum kesin. Ben sana benzedim doğru ama sen de bana benzedin. Dona, benden başka dostlar edinenler için şunu söyleyebilirim. Benim kıymetimi bir gün mutlaka anlıyorlar. Bak, bu da tam senlik bir cümle oldu. Ben, zaten benimle olan sohbetini bu yüzden 7 günle sınırlı tutuyorsun. Seni bile etkiliyorum. Ben, hep Müslümanların tutuculuğundan bahsediyoruz. Ama örneğin, Hristiyan statükosu tam 2000 yıldır tutuyor. Sizde de ne el varmış kardeşim diyor insan. Dona, sana doğunun ve batının Rabbi olduğumu söylemiştim. Bugün seninle konuşan doğunun Rabbidir. Bugün ben de senin gibi dünyayı doğudan görüyorum. Dünyayı sana doğudan anlatıyorum. Batının Rabbi olarak konuşuyor olsaydım sana Hristiyanlığın hurafelerini açıklardım. Sen bana Yahuda İsa'ya ihanet etti mi etmedi mi diye sorardın. Ben de sana İsa'nın kendisinin bile bunları unuttuğunu, temiz bir sayfa açtığını söylerdim. Bana İsa Allah'ın oğlu muydu değil miydi diye sorduğunda buna inanırsan Tanrı'nın seni evlat edineceğini mi sanıyorsun derdim. Ben: Evet ya, bir son yemek var ki sorma gitsin. Son yemek aşağı, son yemek yukarı. O yemekte kim vardı, kim yoktu, kaç el vardı? Soldan bilmem kaçıncı el kime aitti? Bunlar da çok gereksiz geliyor bana. Dona: Son yemek konusunda sana hak veriyorum. Bence de bu sofranın artık kaldırılmasının zamanı geldi. Şu da bir gerçek ki Hristiyanlar her şeyin anlatıldığı gibi olmayabileceği hissiyle ilk kez son sofranın gizemi sayesinde tanıştı. Ben: İsa gerçekten evlenmiş miydi? Dona: Genelleyen ayetler istisnası olmayan konular içindir. Sorunun yanıtı: Tanrı'nın tüm elçileri evlenmiştir. Andolsun, senden önce de elçiler gönderdik. Onlara eşler ve çocuklar verdik. Kur'an-ı Kerim, Rad Suresi 38. ayet. Ben: Vay vay, İsa ile Mecdeleli Meryem'in evli olduğu doğru mu peki? Dona: Bunu anlayabilmek için gaybtan bilgilere ihtiyacın yok. Buna mantığını kullanarak kolaylıkla kendin karar verebilirsin. Hristiyan literatürünü taradığında Mecdeleli Meryem'in isminin geçtiği yerlerde isminin başında hep eski bir fahişe olan tanımlamasının bulunduğunu görürsün. Bu tanımlamanın bu kadar yerleşik olması çok dikkat çekicidir. Dünyada hiçbir fahişenin mesleği bu kadar çok vurgulanmamıştır. Vatikan Kilisesi İsa'nın havarilerinden birinin tevbe etmiş olduğunu dünyaya haykırmaması, bu fahişelik vurgusuna kayıtsız kalması çok düşündürücüdür. İncil'i değiştirmeye gücü yeten bir güruhun o günlerde eski fahişe Meryem tanımlamasını ortadan kaldırması bir günlük iştir. Ben: Bu yapılmadı çünkü Mecdeleli Meryem fahişe değildi. Bu bizzat onların yarattığı bir konumlandırmaydı. Fahişe, erkeklerin evlenmeyi düşünecekleri son kadın tipidir. Kişinin zihnini Mecdeleli Meryem'in fahişe olduğuna inandırırsan, onun bilinçaltıda Mecdeleli Meryem ile İsa kelimelerini asla yan yana getirmeyecektir. Vay be, İsa evliymiş. Dona: İsa'nın hayatında iki Meryem vardı. İki Meryem de ahlak bakımından alemlere üstün kılınmıştı. Bu isim benzerliğinin anlamı işte buydu. Peygamberler insanlığın çıtasını yükseltmek için gönderilirler. Peygamberler okuduğun kitabın sayfaları kadar gerçektir, fantastik değil. Değişime direnenler değişimi durdurmak için peygamberleri insanüstü varlıklar olarak konumlarlar. Onları Tanrı'nın müstesna kulları olarak tanıtırlar. Ortada bir peygamber varsa gerçekte o bir çıta getirmiştir. Ortada bir çıta varsa o çıtadan bir gün herkes atlayacaktır. Tanrı İsa'yı nelere güç yetirebildiğinin bir ölçüsü olarak göndermez. Onun nelere güç yetirebildiği çok açıktır. İsa herkesin akıbetidir. İsa uçlarda yaşayan bir marjinal değildir küçüğüm. İsa herkes kelimesidir. Ben: Nedense Hristiyanların inançları hep dünde kilitlenip kalıyor. Dona: Teşhisin doğru. Hristiyanlar dünde, Müslümanlar yarında yaşarlar. Bugünü yaşayanlar Yahudilerdir. Ben: Kafama takıldı. Gerçek İncil ortaya çıkıyor. Neden bir de Kur'an var İsa'nın elinde? Hristiyanlığa gerçek İncil'e göre şekil verse, her şey aslına dönse. Nasıl buldun senaryomu? Dona: Microsoft Windows 98'e neden artık destek vermiyor? Ben: İnsanlar XP kullansınlar diye. 98 mi kaldı artık? Ben PC'ci değil, Mac'ciyim bu arada biliyorsun. Dona: İşte ben de güncelleme hizmetlerimi İncil için değil, Kur'an için geliştiriyorum. Bilmek istersin diye söylüyorum. Şu anda sana bu yazıları bir Mac üzerinden geçiyorum. Ben: Dinleri birer işletim sistemi olarak düşünmek hoşuma gitti. Tanrı'nın da Mac kullandığını bilmek ayrıca hoşuma gitti. Biliyordum, yemin ederim biliyordum. Dona: Bilgisayarına tuttuğun takım kadar bağlı olmana bayılıyorum. Ben: Eski bir iletişim sistemi bir anda bu yeni iletişim sistemine nasıl uyumlanacak peki? Dona: Emülatör programlarını kullanmayı hiç denemiş miydin? Emülatör, bilgisayarın mevcut işletim sistemini değiştirmeden farklı bir işletim sistemine uyumunu sağlayan programdır. Yeni işletim sistemi eski işletim sisteminin altında çalışır. Kullanıcılar yeni uygulamalardan bu yolla yararlandırılır. Ben: Şimdi de bilgisayar dersi veriyorsun. Pes.